Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda nefisle nasıl mücadele edilir? Peygamberimizden örnekler görüyoruz. İbn-i Mesud radıyallahu anh bir örnek veriyor. Diyor ki, bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kıldım. Ayakta o kadar uzun durdu ki en sonunda içimden hoş olmayan bir şey yapmayı bile geçirdim. Yanındakiler soruyorlar, ne yapmayı düşündün? Hoş olmayan bir şeyi ne yapmayı düşündün? O diyor ki, Peygamber Efendimiz'i ayakta bırakıp oturmayı düşündü. Hoş olmayan şey buydu diyor. Peygamberimiz'i ayakta bırakıp oturmak. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın bu rivayeti de Resulullah Efendimiz'in gece ibadetinde kıyamı uzun tuttuğunu, yani onun ibadete düşkünlüğünü anlatıyor. Nefis yatmayı, oturmayı, uyumayı istediği halde Efendimizin Allah'a muhabbetle, ona şükür duygularıyla nasıl uzun uzun ibadet ettiğini, nefsine muhalefet ettiğini görüyoruz. Bu demektir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazında kendisine uyan Huzeyfe ve İbni Mesud gibi cemaate dikkate almamıştır. Farz namazlarda dikkate alıyor ama nafilede kendisiyle gelip kendisine tabi olan cemaate diyor ki, siz kendiniz istediniz, siz bilirsiniz diyerek o programını bozmuyor. Çünkü gece namazı onlar için nafiledir. Bu sebeple Efendimiz yalnız başına kılıyormuş gibi davranıyor. İbn-i Mesud'un bir ara oturuvermeyi aklından geçirmesi ve bunu hoş olmayan bir iş diye tavsif etmesi ne kadar tabii ve nezih bir anlayış. Yani sahabenin o güzel temiz kalbini, temiz anlayışını bizlere yansıtıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta bırakıp oturmanın uygun olmayacağını biliyor. Fakat sabrının son derece zorlandığını da görüyor. Sabırda zorlanıyor. Yani uzun süre. Bu hal Peygamber Efendimizin ibadete sabretmekte ne kadar dayanıklı, mücahedede herkesten önde olduğunu gösteriyor. Yani biz belki bu kadar yapamasak da biz de nefsin hoşlanmadığı şekilde gece kalkıp biraz uzun belki Yasin'le, Tebareke'yle, Amme'yle ezbere bildiğimiz surelerle namazımızı uzun uzun kılalım ki olabildiğince biz de kendimize göre, kendimiz, kendi gücümüz nispetinde kılalım. Efendimiz'e bu şekilde tabi olalım. Yoksa biz Peygamber Efendimiz gibi Bakara, Ali İmran, Nisa sureleriyle kılamayabiliriz. Kılanlar da nadir çıkar yani. Farz olmayan namazlarda da imama uyulabileceğini görüyoruz bu hadiste. Farz olmayan nafilelerde de imama uyulabilir. Cemaatin bir özrü yokken oturarak imama uyması uygun değildir. Hoş olmayan şey. İmam ayakta, cemaat oturuyor. Özrü yoksa hoş değil. Ashab-ı kiram son derece edepli insanlardı. Edepli insan. Resulullah Efendimiz'i ayakta bırakıp oturmuyor. Hürmet ediyor. Büyüklerin yanında edebe riayet etmek gerekiyor. Sahabe bunu bize öğretiyor. Anlaşılmayan konularda soru sormak, kapalılığın aydınlatılmasını istemek, kendi kendine yorum yapmaktan çok daha doğru bir harekettir. Yani İbn-i Mesud'un sözü, hoş olmayan şeyi yapmayı düşünün deyince insanlar sormayıp da kendi kendilerine acaba İbn-i Mesud şunu yapmak istiyordu, bunu yapmak istiyordu yorumlar yaparlarsa yanlış şeyler düşünebilirler. Onun için sorup öğrenmek, her şeyin aslını sormak daha iyidir. Bilmediğin şeyi sor ehlinden, her şeyin ilmi iyidir cehlinden demişler. Bilmediğin şeyi ehline sor, bir şeyi bilmek onun cahil olmaktan iyidir. Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder. Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk çocuğu, malı, insan nefsin hoşuna giden şeyler. Amel de nefsin hoşlanmadığı şeyler. Nefsin hoşlandığı şeyler mezardan geri dönüyor. Gidenler oraya kadar. Bir kısmı da hiç gitmiyor zaten. Nefsin hoşlanmadığı şey ise onunla beraber ahirete gidiyor. Çoluk çocuğu ve malı döner, ameli kendisiyle kalır. Baştan sıkıntı çekiyor ama sonra onun faydasını görüyor. Her canlı ölümü tadar. Eninde sonunda dünyadan ayrılır. Ölen insan kabre kadar uğurlanır. Hadis-i şerif bu mecburi yolculukta ölünün arkasından kabre kadar gidenleri sayıyor. Kim uğurlar ölüyü? Çoluk çocuğu, dostları gerçek uğurlayıcı olarak malı mülkü, teçhiz, tekfin ve defin masrafları ve geride bıraktığı mirası hukuki olarak, ameli de sevap veya günah olarak ölüyü manen takip eder. İyilikleri de takip ediyor. Veballer, yüklendiği veballer de onu takip ediyor. Amelleri, amele giriyor bunlar. Amelleri, güzel amelleri ve veballeri, zulümleri, haksızlıkları onunla beraber kabre giriyor. Defin işinin bitirilmesiyle çoluk çocuk ve dostlar ondan ayrılır. Yani çoluğum çocuğum çoktur benim. Yaptığım zulümlere engel olurlar. Mezarıma girmesini engellerler. Böyle bir şey yok. Böyle bir imkan yok. Senin yaptığın kötülükleri, kötülüklerin mezara girmesine kimse engel olamaz. Para, pul, mal, mülk de onları durduramaz. Mirası da taksim edilmek üzere gündeme gelir. Yavaştan ölüm hak, miras helal, kardeşim işte paylaşalım babamızın malını demeye başlar insanlar. Miras gündeme gelir. Ameli ise başkasının işine yaramaz. Amel de kimsenin işine yaramaz. O da senin peşinden gelir. O sadece sahibine özel olduğu için nihai değerlendirmeye tabi tutulmak üzere onunla beraber ahirete intikal eder. Bu sebeple mezar amel sandığıdır denilmiştir. Mezar için amel sandığı, ameller oraya girer. Ölen insan ne kadar büyük ve hatırlı biri olursa olsun, çoluk çocuğu ve dostlarından hiçbiri onunla birlikte mezara girmek istemez ve giremez. Başında bile beklemezler yani. Çok sevenleri bile ağlaya ağlaya da olsa definden sonra ayrılıp giderler. Karanlık basmaya başlayınca zaten ama mezarlıktan korkuyorum ben diyerek koşarak giderler. En sevdiği insanlar bile. Ne kadar üzülüp ağlasalar bile onu mezarında yalnız bırakırlar. Ölen kimse dünyanın en zengini de olsa yanında götürdüğü şey birkaç metrelik kefen bezinden ibarettir. Şair ne güzel söylemiş. Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara. Yani dünya pazar, bir pazar yapacak kadar vakit, kısa bir vakit. Pazar yeri, alışveriş yeri. Dünya imtihan yeri diyoruz ya, alışveriş yeri. Mümin ne yapıyor? Alıyor, satıyor bu dünyada. Canını satıyor, malını satıyor, cennet satın alıyor ve dönüyor mezara. Kısa, bu kısa alışveriş, bu pazar yerinde pazara gelmek diye şairlerimiz çok kullanırlar şiirlerinde. Bu pazara niye geldik? Bu dünyaya niye geldik? Alışverişe geldik. Yani malımızı, canımızı satıp cenneti satın alacağız. Yani hayırlarımızı, güzelliklerimizi satıp cehennemi satın almaktan Allah'a sığınacağız. O da var. Kimisi cehennemi satın alıyor, kimisi cenneti satın alıyor. Geriye kalan mal artık ona değil, mirasçılara aittir. Mal sende değil. Nitekim hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi kişinin asıl malı yiyip bitirdiği, giyip eskittiği ve Allah için verip ahirette biriktirdiği şeydir gerçek malımız. Öldükten sonra malın var, o mal senin değil. Öldükten sonra Allah Teala o malı alıp mirasçılara veriyor. İnsan hayatı boyunca yaptıklarını yani amelini beraberinde götürür. Ona göre de muameleye tabi tutulur. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukur olur. Hadis-i şerif böyle bildiriyor. Bu hadis-i şerif bu muamelenin neler olabileceğini ifade ediyor bize. Madem ki kişiyi takip edecek olan ameldir, o halde mücahede ameli sevimli bir dost, ebedi bir mutluluk vesvesesi kılma gayretidir denilebilir. Mücahede nedir? Ameli, Allah'ın emrettiği şeyleri, ibadeti, taati, itaati, amelleri, ahlakı, güzel ahlakı, iyilikleri, muamelatı sevimli bir dost haline getirmek. Bunu seveceksin kardeşim. Nefse diyeceksin, bunları seveceksin. Bunlar kendi menfaatin için bunları seveceksin. Akıllı kişi de böyle bir gayreti kendi kendisinde esirgemez. Mücahedenin gereği ve sınırları bu hadis-i şerif ile pek veciz bir şekilde dile getirilmiş olmaktadır. Neye gayret edeceksin? Ameller biriktirmeye, kabir sandığını amelle doldurmaya gayret edeceksin. Malın, mülkün, dostun, evladın, bunlar seninle mezara gelmiyor. Ona göre herkese hak ettiği şekilde davran. Aşırı şekilde mala, bütün varlığını mala yatırma, bütün varlığını evlada harcayıp da kendin açıkta kalma. Tabii ki onları da görüp gözeteceksin, onları da kazanacaksın. Onları ahiret sermayesi yapabilirsen bir taşla iki kuş vurmuş olursun. Hem mal kazanırsın, hem evladına iyilik etmiş olursun, hem de bu şekilde ahiret sevabı kazanırsın. Allah'ın istediği şekilde muamele edersen. Mücahede amel ve ibadeti artırmakla gerçekleştirilmelidir. Kul yani evlatlarını Allah'ın istediği şekilde yetiştirirsin. Malını Allah'ın istediği şekilde kullanırsın. Bu şekilde hem mal kazanmış, maldan istifade etmiş, hem evlatlarına iyilik etmiş, hem de amel kazanmış, ahiretini kazanmış olursun. Dolayısıyla Müslümanca bir hayat, Müslümanca bir yaşantı insan için iki dünya açısından da karlı olmaktadır. Ama İslam'ın çizdiği sınırların dışında insanların kendi istekleriyle veya toplumun dayatmasına göre veya zamanın getirdiği kurallara göre, çağ bunu gerektiriyor diyerek insan İslam'dan uzak bir yaşantı, hayat yaşarsa o zaman hem dünyada kaybeder hem ahirette kaybeder. Çoluk çocuk ve mal kişiyle nihayet kabre kadar gider. Ama Allah'ın istediği şekilde onlara davranırsan çoluk çocuk ve mal kabre de girer. Manen girer yani. Sana orada faydası olur. Amel olarak, amele dönüşerek girer. Baş başa kalınacak olan insanın amelidir. Kişinin kabir hayatı ve ahiretteki durumu ameline göre belirlenir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyle. Tam ortada duruyoruz. Cennet de cehennem de ayakkabımızın bağı. Ayakkabı bağı. Burada kastedilen ayakkabı bağı. Terlikler vardır. Baş parmağı ayrıdır. Baş parmakla diğer parmak arasında bir şerit vardır. Baş parmağı diğer parmaktan ayıran terlikler vardır. İşte o aradaki bağı, ayakkabı bağı diyorlar. Bu hadiste geçen de odur. O kadar yakın ki yani iki parmağın arasında. Yoksa ayakkabının üzerindeki bağ çok uzak kalır buna göre. Ayağına dokunuyor iki parmağın arasında. Bu kadar yakındır cennette cehennemde insana. İnsan mücahede eder. Cenneti kazandıran şeylere yönelirse kolayca onlara ulaşabilir. Mücahede etmezse, kendini bırakıverse kolayca cehennem amellerini işleyebilir. Bu hadis-i şerife göre cennet de cehennem de adeta burnumuzun dibindedir. Atılacak adımlara, yapılacak amellere göre cennete ve cehenneme gitmek pek kolaydır. Bir sözle insan cennete gider, bir sözle cehenneme gidebilir. Allah korusun. İbadet ve taat kişiyi cennete, günah ise cehenneme yaklaştırır. Bu yakınlık hadisimizde nalın tasması ya da potin bağına, Tokyo atkılarına teşbih edilmiştir. Nitekim Buhari'nin bir başka rivayetinde ölüm insana pabucunun atkısından daha yakındır buyurulmuştur. Dilimizde bu mana burnun dibinde deyimiyle anlatılır. Yani o bahsettiğimiz Türkiye'de pek olmayan ama işte Mekke Medine'de çok kullanılan bir terlik, bir nalin var, ayakkabı var, sandalet var, baş parmağı ile yanındaki parmak arasında bir bağ var. O bağ, insana çok yakın olan bir bağ. İnsanın cennete de cehenneme de aynı yakınlık veya uzaklıkta olduğu, seçip benimseyeceği yaşama tarzı, atacağı adımlarla her ikisine de ulaşmakta zorlanmayacağı, Peygamber Efendimizin bu özü ifadesinden anlaşılmaktadır. Tercih sadece. Tercih edersen cehennem amelleri de kolay, cennet amelleri de kolay. Bizden cenneti ve cehennemi ayaklarımıza temas ediyormuş gibi düşünmemiz istenmekte ve tabii ona göre sürekli bir mücahede içinde olmamız teşvik edilmektedir. Sürekli mücahede çok yakın. Korunmak için cehennemden çalışmak lazım. Kazanmak için çalışmak lazım. Bize aynı derecede yakın olan cennet ve cehennemi devamlı hatırlamamız, burnumuzun dibindeki cenneti kaçırmamak için taat ve ibadete düşkünlük göstermemiz gerekiyor. Nefis ve şeytana karşı koymak cehennemi bizden uzaklaştıracaktır. Bu hadis-i şeriflerden bu anlamları çıkarabiliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetçisi ve ehli suffeden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında geceler abdest suyunu getirir ve diğer isteklerini yapardı. Mescitte yatıp kalktığı için zaten Efendimizin hizmetinde bulunuyor. Buna karşılık bir keresinde bana dile benden ne dilersen buyurdu. İste benden diyor. Ne istiyorsan söyle. Efendimiz çok memnun oluyor. Bakıyor abdest suyuna hizmetinde sahabi. Diyor ki ben de sana bir mukabelde bulunayım. İste benden. Sahabi de cennette seninle beraber olmayı isterim diyor. Başka rivayetlerde bir düşüneyim diyor. Düşünüyor acaba dünyalık bir şey istesem biter gider diyor. En iyisi ben kalıcı bir şey isteyeyim. Ahiretlik bir şey isteyeyim diyor. Ya Resulallah cennette seninle beraber olmak istiyorum diyor. Efendimiz diyor ki sana bunu kim öğretti? Diyor kimse öğretmedi ya Resulallah. Böyle düşündüm diyor. Başka bir şey istesen olmaz mı? Buyuruyor Efendimiz. Hayır diyor. Benim dileğim budur ya Resulallah diyor. Eğer olursa cennette sizinle beraber olmak istiyorum. Bunu istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Öyleyse isteğinin gerçekleşmesi için çok namaz kılarak, çok secde ederek bana yardımcı ol. Secdeleri artır diyor. Yani büyük bir şey istedin. Bunun gerçekleşmesi zor bir şey. Peygamber Efendimiz'e komşu olmak. Başka bir şey istesen köşkler, saraylar kolay. Ama bu biraz zor bir şey. Madem istiyorsun tamam. Dua edeyim ama sen de yardımcı ol. Namazın, niyazın çok olsun. Secden çok olsun ki Peygamber Efendimiz'e komşu olabilesin. Nefisle mücadele. Nefsin istemediği şeyi, nefsi yormak. Nefsi işe sürmek, işe koşmak. Secdeyi artırmak. Çok secde etmek her nefse nasip olmaz. Nefse zor gelir. Nefisler zorlanır. İnsan nefsinin başından tutup onu secdeye eğdirdikçe demek ki derecesi yükseliyor, Peygamber Efendimiz'e yaklaşıyor. Rebi'a bin Ka'b sahabi kimdir? Ebu Firas künyesiyle bilinen Rebi'a radıyallahu anh, Resul-i Ekrem Efendimiz'in hem hazarda hem seferde yani hem mukimken evindeyken hem yolculukta şahsi hizmetlerini görürdü. O bununla iftihar edecek kadar şeref duyardı. İftihar, Resulullah Efendimiz'e hizmet etmek Allah nasip etmiş böyle bir şeref. Ashab-ı Suffe'dendi, mescide yatıp kalkıyor. Karın tokluğuna Efendimiz onlara her gün her akşam bir miktar hurma veriyor. Onunla idare ediyorlar. Kendileri de gidip su getiriyorlar, çalışıyorlar, odun topluyorlar. Hatta Efendimiz infakı emredince infak edin, infakın faziletinden bahsedin. Bununla da gidip dağdan odun getirip satıp parasını infak ediyor. Tamamen ele bakan insanlar değil ama bunlar Peygamber Efendimiz'den ilim öğrenmek için, İslam ilimleri öğrenip başka yerlere hoca olmak için bu şekilde fedakarlık yapmış insanlar. Yoksa gidip belki pek çoğunun ticareti vardı. Bağı bahçesi vardı. Bunları bırakıp geldiler mescide. Yoksa bunları miskinler olarak görmemek lazım. Mescide toplanmışlar. İşte Peygamber Efendimiz'in vereceği bir avuç hurmaya bakıyorlar. Onunla geçiniyorlar gibi değil. Ebu Hurire Hazretleri de mesela kendi kabilesinde bir şerefi yeri olan bir insan terk ediyor Yemen'i. Kabilesini kalkıp geliyor. Mescitte kalıyor. Aç, karın tokluğuna duruyor. Günlerce açlık çektiği oluyor. Niçin çekiyor bunları? İşte Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini bizlere nakledebilmek için, ilim için. Hadis, fıkıh, tefsir, İslam ilimleri öğrenmek için bunu yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Medine'den ayrıldı. Bu Rebi'a bin Ka'b radıyallahu anh ve Medine'ye yaklaşık 12 mil mesafedeki Eslem kabilesi yurduna yerleşti. Bu sebeple de Eslemi diye nispetlendi. Nispet kime ait? Resulullah Efendimiz'den 12 hadis rivayet etmiştir. Hicretin 63. senesinde vefat etmiştir. Radıyallahu anh. Hadis-i şerifin ravisi Rebi'a geceleri Resul-i Ekrem Efendimiz'in kapısına yakın bir yerde yattığı için gece namazlarında okuduklarını işitebilir, seslendiğinde duyardı. Yoksa onun Resulullah Efendimiz'le birlikte gecelerdim demesi onunla aynı odada yatardım şeklinde anlaşılmamalıdır. Mescitte yatıyor Rebi'a. Efendimiz'in odası da mescide bitişik zaten. Efendimiz'in tesbihatını duyardım diyor. Yatmadan önce okuduklarını, ihtiyacı olduğunda seslendiğinde koşar giderdi. Rebi'a Hazreti Peygamber'in abdest suyunu, misvak vesaire gibi ihtiyaç duyacağı eşyayı temin ederdi. Onun hizmetlerinden memnun kalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde ona ikramda bulunmak istemiş ve dile benden ne dilersen buyurmuştur. Mükafatlandıracakları kişiyi dilekte bulunmakta serbest bırakmak büyüklerin vasfıdır. Büyükler der ki iste ne istiyorsan. Bu bir anlamda da imtihandır. Ne isteyeceğini bilip bilmediğini kontroldür. Değil mi? Sen isteklerinden ibaretsin. Sen duandan ibaretsin. Ne istiyorsun, ne dua ediyorsun. Ne niyet ediyorsun, ne düşünüyorsun. Sen düşüncenden ibaretsin. İnsanın düşüncesi, duası, hedefleri, istekleri çok önemli. Onun seviyesini gösterir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinden istenecek her şeyi yerine getirme yetkisi var mıydı, yok muydu? Konu tartışılmış ve Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'e hususi bazı ihsanlarda bulunma yetkisi verdiği ve bu durumun Peygamber Efendimiz'in hususiyetlerinden olduğu sonucuna varılmıştır. Efendimiz'e has bir özelliktir. Allah ona öyle bir özellik vermiş, duasını kabul ediyor. Ne isterse Cenab-ı Hak kabul ediyor. Hazreti Huzeyfe'nin şahitliğini iki kişinin şehadetine denk sayması gibi bazı farklı uygulamalara yetkisi olduğu kabul edilmiştir. Bu sebeple Efendimizin Rebi'a'ya dile benden ne dilersen buyurması sadece bir gönül alma veya sadece imtihan etme amacına yönelik bir iltifat değil, ona ikramda bulunma isteğinin sonucudur. Makbul dualar, Efendimizin duası makbul olduğu için. Ne istersen diyor, ben de Allah'a dua ederim. Ümit ediyorum ki kuvvetle muhtemel ki Rabbim de kabul eder. Rebi'a işinden zevk alan, memnun olan her kişinin yapacağını yapıp ahirette de Peygamber Efendimiz'e yakın olmayı istemiştir. Dünyada yakındım. Zaten bu benim için en büyük saadet. Ahirette de böyle olayım. Bu onun dünya ve ahiretin mutluluğuna talip olması demektir. Hem dünyada mutlu hem ahirette mutlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulun cennete girip giremeyeceğini Allah Teala'nın bildiği gerçeğini hatırlatmak üzere daha başka bir şey istemez miydin buyurmuş. Hani Allah'ın bileceği bir şey bu. Daha çok başka bir şey istesen diyor. Hemen bizzat karşılayabileceği bir dileğinin olup olmadığını soruyor. Yani dünyada sana verebileceğim bir şey varsa onu iste diye Efendimiz hatırlatıyor. Rebi'an isteğinde bilinçli, şuurlu bir şekilde ısrar etmesi üzerine bu sefer Efendimiz ona diyor ki haline münasip bir tavsiyede bulunuyor. Çokça secde ederek, yani namaz kılarak, ibadet ederek dileğin hususuna bana yardımcı ol buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tavsiyesi cennete mücahede ile girilebileceğini, sadece dua ile girilmiyor demek ki. Yani fırsatı bulmuşsun. Peygamber Efendimiz dile benden ne dilersen diyor. Sen de diyorsun cennete gireyim, seninle beraber olayım. Tamam bir dua ettim, sen de cennete gir. Tamam böyle olmuyor diyor Efendimiz. Bununla birlikte biraz mücahede gerekiyor. Secdeler gerekiyor, ibadet, itaat gerekiyor. Mücahede gerekiyor, nefisle mücahede gerekiyor. Bunu gösteriyorum. Mücahedenin de ibadetlerle başarıya ulaşabileceğini gösteriyor. İbadet yerine secde bulunması kulun Allah'a en yakın olduğu halin secde hali olduğundan, kulluğun en tam şekilde secde ile resmedilmesinden dolayıdır. Zirvesi, ibadetin zirvesi, namazın zirvesi secde olduğu için secdedir Efendimiz. Kastettiği namazdır, ibadetlerdir, diğer hayır hasenattır, İslam'ın emrettiği şeylerdir. Hadisten neler anlıyoruz? Resulullah Efendimiz'e cennette yakın olabilmek için çokça ibadet etmek, nefisle mücadelede gayretli olmak gerekir. Neydi birisi de salavattı. bana kıyamet günü en yakın kimseler, en çok salavat getiren kimselerdir buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bolca salavat getirmek, bolca secde etmek, bolca ibadet etmek Efendimiz'e yakınlığı sağlıyor. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e yakın olmayı hep arzuya gelmişlerdir, hep istemişlerdir. Biz de onlar gibi peygamber aşkıyla dolmamız, peygamberimize yakınlık arzusuyla dolmamız, ona yakın olacak, yakınlaştıracak gayretler, ameller içine girmemiz gerekir. Abdest suyunun hazırlanmasında başkasından yardım istemek caizdir. Efendimiz'e abdest suyu hazırlıyordu bu sahabi. Ama bazı rivayetlerde var. Efendimiz diyor, gece teheccüd abdest suyunu kendisi dökerdi. Kimseye döktürmezdi. O da teheccüde verdi. Ayrı bir önemden kaynaklanıyor. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda burada sona erdiriyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.